Bağlanıyorsunuz.
Evet Yüksel Hocam. Merhabalar.
Merhabalar hocam, nasılsınız?
Sağ olun, sizler nasılsınız?
Teşekkürler. Son görüşmemizden bu yana hiçbir değişiklik yok. Gayet sağlıklısınız,
Sağ
zindesiniz.
olun, çok teşekkür ederim. Bu arada geçmiş bayramınızı da kutluyorum. Hem sizin hem de bütün izleyicilerin, katılımcıların.
Teşekkür ediyorum. Ben de bayramınızı yürekten kutluyorum. Aynı zamanda bir büyüğünüz olduğunuz için de ellerinizi
Sağ ol, çok teşekkür
öpüyorum.
ederim.
Sayın hocam, bilmeyenler için söyleyelim. Siz şu anda çalışma mekanınızda değilsiniz, evinizdesiniz.
Evet.
Aklınızdaki ortamı arkadaşlar belki ofisiniz, odanız sanıyor olabilir. Fakat bu sizin evinizdeki kendi öz odanız.
Evet.
Ve yine alıştığımız şeylerle de koyabilmiş. Öncelikle bu özveriniz için teşekkür ediyoruz. Biz de kırmadınız.
Estağfurullah, estağfurullah. Beni davet ettiğiniz için ben çok çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Hocam şimdi burada benim merak ettiğim şeyler olacak. Arkadaşlarım merak ettiği ve aynı zamanda tüm Akdeniz'le ilgili olan insanların merak ettiği şeyler var. Ben bunları tek tek dile getirmek istiyorum. Aynı zamanda nezaketen de tabii ki biraz daha kapsamlı cevapların dile getirilmesi ümidiyle size de bazı soruları da atmıştım daha öncesinde. Hocam şimdi bazı insanlar sürekli olarak şunu söylerler. Libya'da Türkler var mı? Bizim Libya'da ne işimiz var derler. Yani Somali'de ne işimiz var? Efendim bir diğer ülkede, filanca ülkede, Arnavutluk'ta, Bosna'da ne işimiz var? Orada Türkler var mı diyorlar. Şimdi ben Türkler var mı noktasında diyelim ki yok. Ama Amerika'nın mesela Irak'ta vatandaşlarım vardı. Amerika'nın Afganistan'da vatandaşlarım vardı. Yoktu tabii ki ama dünyanın her yerinde illa soydaşımız olması için galiba olmamız gerekmiyor. Çıkarlarımızın olması gerekiyor. Tarihi çıkarlarımız, ekonomik çıkarlarımız, birlikteliğimiz ve ikinci olarak da altını da çizelim. Siz de bunu biliyorsunuz. Libya'nın doğusunda kendilerini Türk'üz diyen bir camia da var. Bir topluluk da var. Yani Libya'da Türkler var mı da biz oraya gidiyoruz diyenlere evet Libya'da Türk'üz diyen 15-20 bin civarında insan da var. Libya'nın doğusunda Susa ve Şehak civarında yaşayan insanlar. Dolayısıyla mesele Türklük ya da Türk olup olmamasından daha farklı, daha büyük bir mesele esasen. Bu meselenin kısaca bir boyutunu çizelim. Neden orada olmamız gerekiyor? Ve ikincisi Akdeniz'de şu anda durum ne? Biz neredeyiz?
Evet.
Gemilerimizi insanlar doğal olarak ortalıkta görmüyorlar. Yani bu bir mental taktiği gibi, üç ileri iki geri gibi. Sizden bir dinleyelim, mülahazalarınızı bir alalım. Buyurun.
Çok teşekkür ederim. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bizim meselemiz, yani dünyada hiçbir devletin, sizin de dediğiniz gibi, illa soydaşının olması gerekmiyor. Devletlerin uluslararası ilişkilerdeki temel ilkesi şudur: menfaat. Ya bu kadar çok nettir. Menfaat bazen şöyledir. Menfaat bazen kaynaktır. Menfaat bazen kültürdür. Menfaat bazen prestijdir. Menfaat bazen algıdır. Menfaat bazen mazlumlara yardım etmektir. Menfaat bazen mazlumların koruyucusu olmak demektir. Menfaat bazen bunların hepsi demektir. Şimdi onun için menfaat deyince olaya sadece tek boyutlu bakanları anlamak mümkün değildir. Yanlış bakıyorlar. Çünkü menfaat kavramı ve sizin işte insan olarak, bir kere biliyorsunuz, her insanın mesleki olarak bir marka değeri olma isteği vardır. Marka değeri. Devletlerin de böyle bir marka değeri, bir marka ismi olma hedefi vardır. Devletler ve milletler silik olmak istemezler. Bunun da altını çizmek gerekir. Şimdi bu bakımdan bakınca, bir kere Libya Türkiye'nin denizden komşusudur. Onu çok açıklıkla söyleyelim. Şu zihniyeti bir kere yıkmak lazım. Efendim, karadan komşuysak, karadan sınırımız varsa evet komşuyuz. Denizden komşuluk nasıl olacak? Şimdi İngiltere hiç kimseyle komşu değil mi yani? Japonya hiç kimseyle komşu değil mi yani? Endonezya hiç kimseyle komşu değil mi? Filipinler hiç kimseyle komşu değil mi? Avustralya hiç kimseyle komşu değil mi? Ya bu şekilde bakarsak, zaten bu şekilde bakarsak bunların böyle fanus içerisinde yaşadığını düşünürüz bu devletlerin. denizden komşuluk mentalitesinin, olgusunun, algısının bizim milletimizde de gelişmesi gerekir. Onun için ben bu 2009'da yazdığım makaleyi kitaplaştırırken Libya Türkiye'nin denizden komşusudur diye bir isim koydum. Bunun da sebebi denizden komşuluğun da var olduğunun kamuoyunda algılanması, bilinmesi, bir farkındalık oluşması için. Şimdi Suriye'de, İran'da, Irak'ta, işte Azerbaycan'da, Ermenistan'da, Gürcistan'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da ne oluyorsa sınır komşumuz olarak bizi ilgilendirir diyorsak, denizden komşularımız üzerinde de ne oluyorsa bizi ilgilendirir, bize etkisi olur demeliyiz. Bunu da bilmeliyiz. Bugün Ukrayna Türkiye'nin denizden komşusu mudur? Evet, denizden komşusudur. Dolayısıyla bizi ilgilendirir. Rusya'yla komşuyuz diyoruz bakın. Herkes aslında Rusya'yla komşuyuz algısı var. Coğrafyada birlikteyiz, komşuyuz algısı var. Ama nereden komşumuz olduğu konusu Sovyetler Birliği zamanına takılmış durumda. Halbuki bizim Rusya'yla komşuluğumuz denizden komşuluk. Onun dışında bir sınırdaşlığımız yok. Şimdi bir kere Libya bu bakımdan Türkiye'nin komşusudur. Onun için
Hocam,
Libya, evet, buyurun.
buyurun. Buyurun.
Libya'da ne oluyorsa bizi de ilgilendirir. İkinci husus şu. Libya'da bir insanlık dramı yaşanıyordu. Libya'da siviller ölüyor. Asayiş yok. Ne mal, ne can emniyeti, ne namus emniyeti var idi. Üçüncüsü, yani bunu insanlık açısından söylüyorum. Üçüncüsü, Türkiye ile Libya'nın çok sıkı bir tarihsel birlikteliği vardır. Libya ordusunu kuran Türkiye'den giden albaydır. Libya'nın ilk başbakanı Kolcuoğlu'dur. Buradaki bir kaymakamımızdır. Şimdi bunlar tarihi gerçekler. Biz bu tarihi gerçekleri bilmiyoruz. Dördüncüsü, hocam sizin de söylediğiniz gibi özellikle Misrata'da müthiş bir Türk kökenli nüfus vardır. Ve aynı zamanda Girit göçmenlerinin de orada yaşadığını siz bize anlattınız zaten. Yani bunlar da çok önemli, çok önemli konular. Şimdi bunların varlıkları konusunda da Türkiye'de maalesef bilinç eksikliği var. Bir başka konuda ekonomik yönden bakınca da Türkiye'nin orada müthiş bir yatırımı var, Türk iş adamlarının. Müteahhitlerin müthiş yatırımları var. Bu yatırımlardan kaynaklanan, yaptıkları işlerden kaynaklanan alacaklar var. Böyle bir asayişsizlik durumundan dolayı, böyle bir iç karışıklık durumundan dolayı Kaddafi döneminden beri alacaklarını tahsil edemeyen iş adamlarımız var. Büyük şirketlerimiz var. Bu iflasa gidenler var. İşçilerimiz var. Maaşlarını, o zamanki maaşlarını orada bırakıp ailelerinden ayrı oralarda çalışıp da oralarda maaşlarını bırakanları var. Şimdi bunların bütün bu gerçeklikler üzerinden bakınca bir kere bizim Libya'da olmamız konusu son derece normaldir. Yani biz Libya'da olmayacağız da Libya'da bu Libyalı kardeşlerimize destek olmayacağız da kim olacak?
Bir de
Hep
hocam
beklenen. Evet.
lafınızı bağlı keserek bir eklenti
Sağ ol.
bulmak istiyorum. İtalya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmeden önce Libya'ya girerken şöyle bir argümanı vardı İtalya'nın. Osmanlı Devleti yaptığı ekonomik uygulamalarla banka bir Roma'yı zarara uğratmıştı. Zararımız ve Libya'daki çıkarlarımızın yerine konması için, düzeltilmesi için Libya'ya gidiyoruz demişti. Aynı zamanda Libya'ya medeniyet getiriyoruz demişti. Şu anda yani İtalya bile oraya girerken böyle şeyler söylemiş. İtalya'nın bundan 100 küsur yıl önce oraya girişini ve orayı işgali esnasındaki argümanlarını çok kimse sorgulamazken Türkiye'nin saydığınız onca haklı sebebini de bir kenara koymak tabii ki adaletsizlik olur. Yani sonuçta yaptığınız uygulamalarla Banka di Roma'yı, Roma Bankası'nı zarara uğrattınız diyor ve medeniyet götürmeye gidiyoruz diyor adam ve gidiyor. Ama biz çok daha fazla sebeplerle bir şey yapacağımız zaman işte Libya'daki Türk işgalciler, geçtiğimiz günlerde Merve Elsilahtar, Libya'nın şu andaki siyasilerinden bir tanesi Amerika Fulbright Bursu Merve Elsilahtar, ben bir takım hoş olmayan açıklamalar yaptı. Aynı zamanda makamı da Libya'da biraz halkın tepkisiyle de yüzleşti. İnsanlar makamına geldiler ve gösterilerde bulundular. Böyle bir kişinin Libya'da yani böyle önemli bir pozisyona getirilmiş olması tesadüf müdür yoksa biraz Libya dengelere mi oynuyor sizce? Yani biraz Avrupa'nın, biraz Amerika'nın dediğini yapıp biraz da böyle Hafter'e göz kırpmak için. Tabii ki siz bir politikacı değilsiniz ama askerler barutun kokusunu alırlar, yaklaşan savaşın kokusunu alırlar derler. Bu konudaki fikirleriniz nedir? Yani niçin Libya'da böyle bir eksen kayması gibi görünen bir durum da var? Onu da biz size sormak istiyorum. İlla ki Türkiye'nin çıkarları muhafaza edilecektir. Türkiye bu noktada rezervlerini mutlaka koymuş olmalı ve kabul edilmiş olmalı. Bu garip açıklamalar nedir? Libya'da Türkiye'ye geldi. Sizce ne oldu, ne olacak? Bundan sonraki durumda onu da bir kısaca özetleyerekten diğer sorularımızı alalım süreye
Şimdi
muhalefet.
Libya'da bir kere Libya'da şu anda kan dökülmüyorsa, namus, can ve mal korunuyor ise, bir düzen var ise bunun en büyük sebebi Türkiye'nin desteğidir. Başka hiç kimse değil. Herkes orada seyretti, silah verdi, birbirlerine kırmalarını sağladı ve bir iç savaş düzeni vardı 2011 yılından itibaren ve bu iç savaş hali Türkiye'nin müdahalesiyle, Türkiye'nin desteğiyle çözüldü. Şu anda bir huzur var. Ama işte hep tarih tekerrürden ibarettir. Bu da genel prensiptir. Sahada kazanırsınız, masada kaybedebilirsiniz. Onun için sahada kazandığınız kazançlarınızı elde ettiğiniz kazançları, sağladığınız kazançları, galibiyetleri masada da devam ettirmek ve geliştirmek. Devam ettirmenin ötesinde geliştirmek durumundasınız. Şimdi bu genelde böyle olur. Bazı büyük güçler izlerler, strateji geliştirirler, müdahil olmazlar ama ortada bir pasta oldu mu herkes oraya üşüşür. Tek kurşun atmadan, tek can vermeden, tek risk almadan. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, şunlar bunlar hepsi oraya üşüşmüş vaziyetteler. Türkiye dolayısıyla burada masada güçlü olmak durumundadır. Güçlü olmak durumundadır, var olmak durumundadır. Şimdi burada işte yeni düşünün ya, Başkanlık Konseyi üyesi kişi Yunanistan Büyükelçisiyken Yunanistan tarafından kovulmuş, Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmadan sonra kovulmuş birisidir. O kovulmuş birisinin ayağına Yunanlar gidiyorlar. Ve diyorlar ki, kovma nedeni olarak gösterdikleri anlaşmanın yine bu adam tarafından iptalini istiyorlar. Ya bu kadar yüzsüz, bu kadar pişkin, bu kadar gurursuz davranır devletler. Menfaati gerektirdiği için. Onun için bakın bunların bize de örnek olması lazım. Devletin menfaati gerektiriyorsa burada şahsi gururlar, bilmem şunlar bunlar öncelenemez. Bunlar bir kenara bırakılır. Devletin ve milletin uzun vadeli menfaatleri ön plana konulması lazım. Tabii buradaki yöneticiler, burada büyük bir mücadele var. Seçimler yapılıyor, yapılacak. İşte bunun öncesinde şimdi işte bu Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yeni kadrosu belirlendi. Bunlar seçime götürecekler falan. Şimdi burada bu kadroların belirlenmesi ve seçimler konusunda elbette diğer güçlerin müdahalesi olacak. Onun için de buradaki yöneticiler o tarafa da bu tarafa da güçten yana oynayacaklardır. Bu bakımdan Türkiye'nin çok net bir duruş sergilemesi gerekir.
Hüseyin abi,
Türkiye, evet.
şu anda her ne kadar ortada bir hazırlık varsa da, ülkeyi tekrardan bir araya toplamak için bir hazırlık varsa da Trablus'tan gelen uçaklar bir daha inemiyor. Yani keyfi olarak sen o uçaklara iniş izni verilmeyebiliyor. Hala Hafter'in sözü geçiyor. Acaba bunlar yaklaşmakta olan bir ikinci tur çatışmaların öncesindeki zaman kazanma gibi de görülüyor olabilir mi karşı tarafta? Yani karşı tarafın da samimiyetinden de çok emin olamıyoruz böyle bir durumda. Hala şu anda sanki Sirte'deki o konmuş olan çatışma hattı patlayacakmış gibi bir durum da var. Ve yani bana göre de önümüzdeki aylarda kopması da muhtemel. Mısır'la biliyorsunuz belli başlı bir görüşmelerimiz başladı. Önce istihbari seviyede başladı. Daha sonra ise Dışişleri Bakanlığı seviyesine taşındı. Mısır'la tabii ki stratejik ortaklık için çok erken bir söylem bu. Çok afaki bir söylem olur ama en azından bir diyalog başladı. Stratejik ortak olmamız için gerekli stratejik çıkarlar var. Peki bu noktada karşı tarafta Mısır'da bir niyet gözlemliyor musunuz? Sonuçta onların da başında askerler var. Askerlerin bu noktadaki refleksi sizce ne olabilir? Yani asker askerin halinden anlar. Sonuçta onlar da siyasetçi geçmişe sahip değil. Bilhassa Sisi'den bahsediyorum. Sisi gibi bir adamı anlamak için tabii ki onun ruh ikizi olmak lazım. Yani sizden tamamen apayrı bir karakter bunlar ama Mısır'daki askerler illaki daha önceden teşvik mesaimiz olmuştu. Arap askerlerinin ya da Arap dünyasındaki bu Baas ekolünden de benzer ekolden gelen, diktatöryel ekolden gelen askerlerdeki bu vatanı sahiplenme ya da ülke çıkarları için hareket edebilme güdüsü onları ne noktaya getirebilir? Bizimle bir stratejik ortaklık yapabilirler mi? Yepyeni bir donanmaları var. Gıcır gıcır bir donanmaları var ve güçlü de denebilecek bir donanmaları var da tabii tecrübeleri yok. Siz de biliyorsunuz. Ne olur? Kızışma durumunda ne olur? Herhangi bir kızışma ve iki ülke arasında bir durum söz konusu olabilir mi? Biraz uzun bir soru oldu. Buyurun.
Bir kere şöyle söyleyeyim, Libya'da düzenli bir ordu yok biliyorsunuz. Olmamış. Hep kabilelere verilmiş. Kabileler vasıtasıyla kabilelere bölgeler verilmiş aşiretlere. O aşiretler kendi ordularını beslemişler. Onlar da ülkenin güvenliğini sağlamışlar. Bu böyle bir sistem var. Libya'da düzenli ordu ilk defa kurulma çabası içerisinde. Şimdi Libya'da düzenli ordunun kurulması bir süreç alacaktır. İşte bunda da en büyük desteği Türkiye sağlıyor. Libya'da deniz kuvvetlerini eğitiyor, sahil güvenlik bir işte kurulumu var, kara kuvvetlerinin kurulumu var. Bunlar önemli. İlk defa bir düzenli ordu şekline dönüşecekler. Mısır'da işte biliyorsunuz onlar da Nasır da başta olmak üzere zamanından itibaren bugüne kadar böyle asker kökenli ve antidemokratik şekilde devlet yönetimine el koyma maalesef geleneği var. Maalesef. Fakat şöyle bir durum var. Burada Türkiye ile Mısır'ın ilişkilerinin gelişmesi her iki devletin faydasına. Şimdi onların rejimleri, şunların bunların rejimleri ne olur ne gider onu bilemeyiz. Onlar yani ben o olaya da hiç o şekilde bakmıyorum. Rejimler açısından bakmıyorum. Ben olaya Türkiye'nin menfaatleri açısından bakıyorum. Eğer zaten rejimler açısından bakacak olsam Suudi Arabistan'la da görüşmemem lazım benim. Yani Suudi Arabistan'daki kralla ne işim var? Ötekinin şeyhle, emirle ne işim var? Ya bunlar demokratik ülkeler mi ki onlarla görüşüp de bunlarla ben menfaatim kimle gerektiriyorsa onunla görüşüm. Amerika Birleşik Devletleri demokrasinin varisi gözüküyor. En büyük müttefikleri bu hanedan aileler. Yani böyle otokratik aileler. Şimdi onun için menfaat bazlı bakmak lazım bu olaylara. Yoksa bu şahsi olarak sevmezsiniz, etmezsiniz ama devletin menfaati her şeyin üstündedir. Devletler arasındaki bir de kimse bizim iç işlerimize karışmasın, biz de kimsenin iç işlerine karışmayalım. Yani bu da ayrı bir ilkedir. Yani devletlerin iç işlerine karıştırılmama ilkesi önemli bir ilkedir. Önemli bir ilkedir. O yüzden olaylara birazcık böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi muhtemeldir ve gereklidir. Neden? Türkiye ile Mısır'ın ortak menfaatleri vardır. Türkiye ile Mısır'ın ortak tarihi vardır. Şimdi Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın yönetimi, İsrail, şu bu Mısır'la ilişkileri iyi olacak. Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri kötü olacak. Bir kere bu akla da, mantığa da, tarihe de, kültüre de aykırı bir durum olur. Öyle değil mi? Yani Yunanistan, İsrail ve Rum Mısır'la çok iyi ilişkiler olacak. Bizim ilişkilerimiz kötü olacak. Bundan kim fayda sağlar? İşte bundan Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin kötülüğünden Yunanistan, Rum ikilisi, İsrail bunlar fayda sağlar. Çünkü bunlar şeytan gibi, şeytanın sağdan yanaşması gibi oralara yanaşıyorlar. Şimdi Türkiye ile Mısır arasında bir diyaloğun başlamış olması zaten onları ayağa kaldırdı. Bir çuval incir berbat oldu diyor Yunanlılar. Oluyor. Önleyelim, aralarını bozalım diyor. Şimdi o bakımdan biz Türkiye Mısır'la Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesi Libya'da barış ve istikrara da katkı sunacaktır. Şimdi Hafter meselesine gelince, Hafter meselesi elbette şöyle, Hafter'de bir pazarlık unsuru oluşturmaya çalışıyor. Yani ben de varım diyor. Ben de varım, ya bütünleşik, birleşik Libya'da ben etkin bir pozisyonda olmalıyım ya da iki ayrı devlet olmalı. Yani parçalanmalı Libya diyor. Ve fiili olarak parçalanmışlığı da ayakta tutmaya çalışıyor. Biliyorsunuz Libya konsey başkanının uçağını Bingazi'ye indirttirmedi. Adam yani uçağa binip gidemedi. İzin vermedi. Bunlar tabii önemli işaretler. Şimdi bunun ardına şu soru gelebilir. Soru şu. Peki diyelim ki Libya parçalandı. Bizim Libya ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmamız var. O zaman bu anlaşmanın karşılıklı kıyısı Hafter'in tarafında kalacak. Hafter de Yunanistan'la anlaşırsa, bu anlaşmayı iptal ederse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Neden olmaz? Bir kere Hafter hainlik yapacaksa, ya biz bu 39 bin kilometre kareyi yanlışlıkla almışız. Dört tane Kıbrıs Adası büyüklüğündeki deniz alanını yanlışlıkla almışız. Biz bunu Yunanlılara verelim derse, kendi halkına ihanet ederse etsin, bize ne? Şimdi bu şu demek. Biz coğrafya üzerinden konuşuyoruz.
Siz bir
Yönetimler üzerinden
uluslararası
konuşmuyoruz.
tanınırlık hocam galiba. Uluslararası, yani o tarafta tanınmış bir cumhuriyet olmadan tanınmış olan Libya Cumhuriyeti'nin anlaşmalarını bozma yetkisine mi sahipsiniz galiba?
Şimdi hukuken değil, hukuken değil. Ama şöyle fiilen yapabilir mi? Yapabilir. En kötü ihtimali düşünülüyor. Olsun. Birleşmiş Milletler bölünmüş Libya'yı da tanısın. Şunu da yapsın, bunu da yapsın. Anlaşmayı iptal etti. Tamam. Anlaşmayı iptal etti. Anlaşmayı iptal etmesi ne demek? Ben sınırı çizdim bir kere coğrafya olarak. Coğrafya olarak sınırı çizdim. Ben bu tarafta problem şu olursa, bakın mantıklı olarak söylüyorum şimdi. Daha iyi izah etmek için. Şimdi Libya ile sınır şurası. Yukarısında Türkiye var. Aşağısında Libya'nın deniz alanı var. Libya'daki bu Hafter yönetimi dedi ki ben bunu bozuyorum. Gün oldu, ayrı bir devlet kuruldu, ayrı bir şey yaptı. Ben tanımıyorum dedi falan filan. Neyse. Şimdi anlaşma ne zaman tartışmaya girer biliyor musunuz? İptal ettim derse. Derse ki Libya, ya benim sınırım buradaydı, ben buraya çekiyorum. Yani Türkiye tarafına doğru yükseltmek istiyorum. Ben öyle kabul ediyorum. Derse o zaman bir problem çıkar. Ama sınır burada, ben sınırımı aşağıya çekiyorum derse beni hiç enterese etmez zaten. Yani sınırımı aşağı. Bu arayı da Yunanistan'a veriyorum derse versin. Bir kere şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Sovyetler Birliği dağıldı. Biz 1986'da münhasır ekonomik bölge ilan ettik. Karşı tarafta bundan sonra Çit'in öteki tarafında ben tapumu aldıktan sonra Çit'in öteki tarafında kimin olmuş beni hiç enteres etmez. Çünkü coğrafya üzerinden konuşuyorum ben. Yani onun için biz Çit'i çektik artık. Çit'in öteki tarafında kim, nereye, kime ne arsa satmış, kim almış beni enteres etmez. Öteki tarafında kim benim komşum olur onu bilmem. Ama artık burası benim. Bitti. Ben kimseye satmıyor muyum? Satmıyorum. Vermiyor muyum? Vermiyorum. Devletler arasındaki durum da budur. Ve ayrıca
Kısacası ERS hattının yukarı tarafı
evet.
paylaşıldı, arka tarafı paylaşıldı.
Evet.
Bu artık o ERS'nin batısındaki arkadaş düşünsün diyoruz buna.
Ya bu onu düşünsün. Bizi hiç enteres etmez. Kimse de bizim elimizden alamaz.
Hocam bir soru daha var. Şimdi Yunanistan'la arada bir giriliyor ilişkiler. Aynı zamanda bazen de yaklaşılıyor. Tabii ki Yunanistan'da Tsipras gibi sosyalistler hükümetteyken sanki biraz daha iyi bir diyalog ortamı var gibiydi. Tsipras'tan sonra da bu bir süre devam ediyor gibi bir hava oluştu. Ancak her nedense Yunanistan'da dengeler değişti ve şu andaki hükümetle muhatap durumdayız. Bunlarda da agresif bir silahlanma var. Bir yandan Fransızlardan, bir yandan diğer ülkelerden silah alıyorlar. En çok Fransa'dan her nedense. Yunanistan'la nereye kadar diye bir soru koyduk oraya. Yani Yunanistan'la dostluk nereye kadar? Yunanistan'la çatışma nereye kadar? Yunanistan'la bu dogfight dediğimiz iç dalaşları nereye kadar? Yunanistan'la ekonomik işbirliği nereye kadar? Zaten henüz hala masaya o açıdan oturmuş değiller. Arkalarında AB'nin gücünün hissettiklerinden dolayı. Bu nerede son bulur? Yani bunun kırmızı çizgisi ne olur? Bazen Yunanistan'la bir çatışmadan bahsettiğimiz zaman bize çok abartılı konuştuğunuz vesaire diyorlar. Ya da işte torbacının adresini gönder. Biz de sipariş edelim diyorlar. Hani sanki kafayı bularaktan bu yorumları yapıyormuşuz gibi. Oysa bunlar birer projeksiyonlandırma. Cepte bulunsun tarzında konuştuğumuz şeyler. Olmayabilir de, ama olabilir de tabii ki. Siz bu tür ihtimalleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye kadar? Bu konuyla nereye kadar? Yani barışta da çatışmada da nereye kadar? Uç nokta ne olabilir burada? Bizimle çatışmayı göze alabilirler mi? Bizimle anlaşma masasına oturmak için hala daha erken mi? Nereye kadar diye konuşlandıralım ve size soruyu soralım.
Şimdi Yunanistan'ı şöyle ifade etmek lazım. Şimdi bakın, biz Yunanistan Türkiye'nin ne yapmamasını istiyor? Türkiye'nin ne yap? Yunanistan Türkiye'nin ne yapmamasını istemiyor aslında. Yunanistan Türkiye'den istiyor. Ne istiyor? Toprak istiyor. Ne istiyor? Deniz istiyor. Ne istiyor? Hava sahası istiyor. Ne istiyor? Egemenlik haklarından vazgeçmesini istiyor. Yunanistan'la anlaşmak için bir kere ebedi bir barış olamaz Yunanistan'da. Ebedi bir barış olması için Türklerin yok olması lazım. Türklerin yok olması lazım. Çünkü onlar Türklerin yok olduğu bir dünya istiyor. Çok açıklıkla devlet yetkililerinin ağzında dolaşıyor bu. Ama ilk etapta geçici bir barış olabilmesi için, yani Yunanistan'ı memnun edebilmemiz için bizim Megali İdağı'ndaki büyük ülkelerindeki bütün o makul ufak tefek isteklerini yerine getirmemiz lazım. O ufak tefek istekleri neler? Trakya'nın tümünü Yunanistan'a vermek. İstanbul'u Yunanistan'a vermek ve Ekümenik Patrik diye Vatikan türü bir yapı kurmak, Batı Anadolu'yu Yunanistan'a vermek, bütün adaların, zaten çoğu gitti, bütün adaları Yunanistan'a vermek ve Kıbrıs Adası'nın Yunanistan'a bağlanmasını kabul etmek. Bu ufak tefek istekleri, yani espri yapıyorum. Bu ufak tefek istekleri yerine getirirsek geçici bir barış olur. Şimdi Yunanistan çok açıklıkla talep ediyor sürekli Türkiye'den. Ve bugüne kadar Yunanlı'yla dostluk olabilmiş mi? 1821'den bugüne kadar Yunanistan 5 kere büyümüş, 5 kere Türkiye'den alarak büyümüş. Türkiye'den toprak alarak büyümüş. Şimdi böyle bir devletten bahsediyorsunuz. Daha 1922 yılında Batı Anadolu'yu işgal etmiş, Türklere soykırım yapmış bir devletten bahsediyorsunuz. 1950'den 74'e kadar 24 yıl Türkleri soykırıma uğratmış Kıbrıs'ta. %30 nüfusu, %3, Kıbrıs Adası'nın %3'ünde dağlarda yaşamaya mahkum etmiş Yunanistan'dan bahsediyoruz. Ve tutup sesiniz gelmiyor hocam. Sesiniz gelmiyor bu arada. Sesiniz kısık. Herhalde mute aldınız. Ve şimdi dolayısıyla hocam, burada bizim mutlak surette mikrofonunuz kapalı olabilir hocam.
Şu anda sizi duyuyorsunuz.
Tamam.
Aradaki Balkan Antantı dönemi var galiba. Sadece o nokta.
Şimdi Balkan Antantı dönemi var. Balkan Antantı döneminde de bunlar, biliyorsunuz, 1922'de ordularını yok ettik biz bunları. Denize döktük. Burada ordu devşirdiler, ordu yaptılar bunlar. Bu Antant kendilerini sağlam aldılar. Bunlar böyle bir yapı. Yani bu hepsi menfaat. Ne oldu? Balkan Antantı oldu, değil mi? 1936'da karasularını 3 milden 6 mile çıkarttın. Hani dostluk? Hani dostluk? Adaları, 23 tane adayı gayri askeri statüde olmak kaydıyla devraldın. Yenilerek savaşta. Ne oldu? Adaları silahlandırıyorsun. Neye karşı silahlandırıyorsun? Hangi NATO devleti bir başka NATO devletine karşı silahlanır? Şimdi Türkiye'nin silahlanması son derece normal. Dünyanın en sıcak noktaları deseniz, hot spotlar deseniz, Suriye'yi sayarlar, Irak'ı sayarlar, İran'ı sayarlar, Afganistan'ı sayarlar, Kafkasya'yı, Azerbaycan, Dağlık Karabağ, Ermenistan'ı sayarlar, Gürcistan'ı sayarlar, Karadeniz'i sayarlar. Türkiye bunlarla çevrildi. Türkiye'nin silahlanması kadar normal bir şey yok. Peki Yunanistan niye silahlanıyor? Yunanistan niye silahlanıyor? Kime karşı silahlanıyor? Türkiye'ye karşı silahlanıyor. Ya biz bunu anlatamıyoruz. Biz bunu kamu diplomasisi yoluyla dünyaya anlatamıyoruz. Yunanistan niye silahlanıyor? Yunanistan Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye tehdit altındadır. Tehdit ediliyor. Bir NATO üyesi tarafından tehdit ediliyor. Bunu sürekli gündeme getirmemiz lazım. Bu zavallılık değil. Bu uluslararası hukukta, uluslararası ilişkilerde bizi güçlü kılan bir tavırdır. Yani bizim bunları izah etmemiz, anlatmamız lazım.
Bir de
Bunlarla barış nasıl olur biliyor musunuz? Bunlarla barış nasıl olur? Dik durarak olur. Vermeyerek olur. Müzakere etmeyerek olur. Adam, yani Yunanistan dediğiniz devlet, Türkiye'nin nüfus olarak da, yüz ölçüm olarak da 1/8 kadardır. Adam diyor ki ben şu konuları hiç konuşmam. Müzakere dahi etmem diyor. Sana devredilmemiş ada adacıklar, kayalıklar konusunu konuşmam. Hava sahasını konuşmam. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması, askerleştirmesini konuşmam. Karasuları meselesini konuşmam. Bir tek kıta sahanını konuşurum diyor. Seninle bir tek bunu masaya otururum diyor. Bunu Yunanistan derken biz adamla her konuyu müzakere ediyoruz. Sen de bunları konuşmazsan ben de seninle konuşmam diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Adam edilgen yani. Adam bizi, biz ettirgen, biz edilgeniz. Adam ettirgen, biz edilgeniz. Adam aktif, biz pasifiz. Bu zamanın meselesi değil ki. Bu onlarca yıldır böyle. 1936'da 3000'den 6000'e çıkartırken ne olmuş? Sesimizi çıkartmamışız. İşte o Montrö vardı. Bilmem 2. Dünya Savaşı öncesiydi. Hatay meselesi vardı falan vardı. Adam devamlı boş bulduğunda en iyi zamanda dahi Türkiye'den bir şeyler kopartıyor. Şimdi bunu görmeden Doğu Akdeniz'de muhatabımız değil. Doğu Akdeniz'de kıyısı yok. Takım ada devleti değil, Filipinler, Japonya gibi. Adam diyor ki adalarımdan sınır çekerim. Adalarımdan sınır çekerek sen de benimle müzakere edersin. Doğu Akdeniz'de benim ne kadar hakkım var diye. Böyle bir şey müzakere masasına nasıl oturup da konuşur Türkiye? Konuşursan kaybedersin. Müzakereyi kabul edersen kaybedersin. Yunanistan kabul etmiyor. Yunanistan kabul etmiyor. Yunanistan konuşmuyor. Sen niye konuşuyorsun? Konuşmak istemediğin konuyu. Peki Yunanistan geliyor buraya. Yunanistan Dışişleri Bakanı geliyor. Estiriyor, gürlüyor bizim mekanımızda. Onun öncesinde gidiyor. Patrikhane'yi ziyaret ediyor. Patrikhane'den hepsi geliyorlar. Patrikhane, ekümenik patrik diyorlar. Türkiye'nin kabul etmediği bir terimi kullanıyorlar. Türkiye'nin tepkisi nedir ya? Dünyadaki bütün Ortodoksların lideri Vatikan gibi. Ya bu tepkisi nedir? Onun için bunlarla barış ancak dik durarak olur. Tokalaşırsan benim sözüm var biliyorsunuz. Tokalaşırsan parmağını sayarsın. Yunanlı'yla tokalaştıktan sonra. Parmağını say. Kaç parmağın kalmış? Ya bu
Hocam
böyle.
bir de güzel ifade ettiniz. Bir de mesela onların ifadesi şu şekilde oluyor. Yani niye bu kadar silahlanıyorsunuz? Çünkü düşmanımız büyük diyorlar. İyi de düşmanı daha büyük olan bir Finlandiya var mesela. Rusya ile upuzun bir sınır var. Polonya var yine Rusya ile sınırı olan.
Ha
Belarus
bizi
tabii.
bir
Ama
olmaz
onların
ki.
o kadar bir silahlanması yok.
Hayır.
Yani ekonomik bir el veriyor en azından. Yunanistan kadar yine orada ekonomik bir...
Hocam, bunun bir kere izahı istenmesi lazım. Düşmanın kim? Türkiye. Niye düşman? Niye düşman?
NATO.
Ha niye düşman? Ne düşmanlığını gördün sen Türkiye'nin? Türkiye herhangi bir adasına ateş mi etti? Herhangi bir adasını işgal mi etti? Herhangi bir toprağına mı girdi? Ya ben sayayım Cumhuriyet şeyden beri 1821'den beri sürekli bizden gitmiş. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Adamlar girmişler 1897'de biz bir gitmişiz. Adam da bize girdiği için gitmişiz. Onun dışında bizim onların topraklarına girdiğimiz, çıktığımız hiçbir şeyimiz yok ya. Adam burnumuzun dibinde bize karşı silahlanıyor. Yakın tarihte 1922'de bütün Batı Anadolu'yu işgal ediyor. Kıbrıs Adası'na 20 bin tane asker götürüyor. Bu teftiş yapıyor, soykırım yapıyor. Türk bırakmıyorlar, Türksüz bir Kıbrıs istiyorlar. Ve anlaşmaları hiçe sayıyorlar. Batı Trakya'daki zulüm ortada. Türk ismini kaldırdılar. Azınlık ismini kaldırdılar. Ortada kaldı sadece bir Müslüman isimli okullarda. Şimdi bunlarla nereye varabiliriz? Hocam bir de şu sorunun sorulması lazım. Sizin verdiğiniz örnekler çok doğru. Ama bakın orada bile bu yok diyorsunuz. Ya Türkiye ile Yunanistan NATO üyesi. Nasıl bir NATO üyesi bir başka ülkeye düşmanım der ya? Türkiye hiçbir zaman Yunanistan'a düşman demiş mi?
Evet.
Ya bu ittifakı çatırdatıcı bir davranış, felsefe. İşte bunların anlatılması lazım. Sürekli bunların söylenmesi lazım. Bir ittifak üyesine düşman diyen bir devlet var karşımızda. Bu ittifakın genel prensiplerine aykırıdır, ruhuna aykırıdır, lafzına aykırıdır. Bunları sürekli gündeme getirmek lazım.
AP parlamentosunda Türk bayrağı yırtacak noktaya geliyorlar. O kadar
Ya
kişiler.
bu böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu?
Hani
Bunları var
gerek
ya
vermiyor ama
dünyaya
şunu bir tepki oluyor.
kamu diplomasimiz eksik. Kamu diplomasimiz. Bizim kaybımız kamu diplomasisi. Bakın biraz önce Libya meselesi de öyle. Biz sahada kazanırız, kamu diplomasimiz eksik olduğu için kaybederiz. Ya büyükelçi Libya anlaşması yapıldı. Amerika'ya gitti. Hala görevde adamlar. Gitti. Kerhen anlatıyorum dedi ya Libya anlaşmasını Amerika'da. İsrail'le karşılıklı kıyımız olduğunu da düşünmüyorum dedi ya. Bunlarla iş mi yapılır? Türkiye'nin alternatiflerini kapatan adamlarla iş mi yapılır?
Doğru. Hocam bir soru daha var.
Bu
Yani...
siyasiler meselesi değil hocam. Bu siyasiler
Yok,
meselesi
yok.
değil. Bakın, bu
Bakış
bürokrasi
açısı.
meselesi. Bu bürokrasi
Evet.
meselesi.
Hocam bir de Yunanistan'ı batıdan rahatsız eden bir nokta var. Arnavutluğun güneyindeki Paşa Limanı üssü. Aslında orası bir üs değil. Fakat üs olma ihtimali onları fazlasıyla rahatsız ediyor. Paşa Limanı üstünde bazı gelişmeler var. O Paşa Limanı üstündeki gelişmeleri de son zamanlarda ne oldu ne bitti siz de takip ediyorsunuz yakinen. Bizim burayı bir üst konumuna, bir üst seviyesine yükseltmemizin önemi nedir? İleride Yunanistan için nelere sebep açar, Arnavutluk için nelere yol açar? Bizim de elimizi ne civarda güçlendirir? Bu konuda da sizden bir iki fikrinizi alalım isterseniz.
Bir kere büyük devletler bölge ve dünya çapında yayılmış devletlerdir. Etkisi olan devletlerdir. Komşularına, dostlarına yardımcı olan devletlerdir. Onlara barış ve istikrar konusunda destek veren ülkelerdir. Onların gelişmesine destek veren ülkelerdir. Türkiye'nin Arnavutluk'ta Paşa Limanı'ndaki varlığı, deniz kuvvetlerinin varlığı çok önemlidir. Çok önemlidir. Orada ihmali kabil bir danışmanlık kadrosu vardır. Yani bir kere oradaki tersanelerin kurulumunu yapan bizim Türk denizcileridir. Deniz Harp Okulu'nun kurulumunu yapan Türk denizcileridir. Deniz Harp Okulu'nda öğrencileri okutup oralarda deniz subayı yapan Türk denizcileridir. Bunlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin öngördüğü atılımlardır. Bunlar gerçekten Türk Deniz Kuvvetleri'nin, Türk denizcilerinin ince düşünüp çok diplomasiye katkı sağladığı önemli konulardır. Şimdi bu bakımdan Paşa Limanı'ndaki varlık ister bir konteyner olsun, ister koskoca bir üs olsun çok önemlidir. Yani varlığın niceliğinden ziyade niteliği açısından, anlamı açısından önemlidir. Şimdi Arnavutluk'ta Paşa Limanı'nda böyle bir üs geliştirme faaliyeti yapılmış olması Arnavutluğa büyük katkı sağlar. Arnavutluğun NATO standartlarında üs olmasına Türkiye katkı sağlayabilir bölgede. Arnavutluk deniz kuvvetlerinin gelişmesine çok ciddi katkı sağlar Türkiye. Türkiye burada Arnavutluğa destek, maddi ve manevi destek sağlar. Bu üslerin geliştirilmesi konusunu yüklenebilir. Bunun karşılığında da üs kullanım hakkı elde edebilir. Bu son derece normaldir. Siz destek sağlarsanız bunun karşılığında da üs kullanım hakkı verilir. Üsleri geri kullanırsınız ya da egemen üs yaparsınız. İngiltere'nin işte veya Amerika'nın bilmem şurada buradaki gibi içeride sizin iç hukukunuzun geçerli olduğu bir egemen üs statüsünde üstlenme de söz konusu olabilir. Yunanistan tabii Türkiye'nin Arnavutluk'la bakmayın. Siz Arnavutluk'la Yunanistan arasında bazen iyi ilişkiler olsa da Yunanlılar Arnavutları her zaman düşman görmüşlerdir. Tarih boyunca. Ve Arnavutlardan hiç hoşlanmazlar. Ama Türk düşmanlığı konusunda Arnavutluğa şeytanın sağdan yanaşması konusunda gibi yanaşıyorlar. Bu üssün kurulması Arnavutluk'la Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesi Yunanistan'ın zararınadır. Çünkü Yunanistan ne Arnavutluğun ne de Türkiye'nin güçlenmesini istemez. Ve aynı zamanda ikisinin bir arada güçlenmesini istemez.
Bu arada geçtiğimiz senelerde Yunan askerleri talim yaparlarken, o koşular ve jimnastiklerini yaparlarken Arnavut kanı içmekten ve Tiran'a gitmekten bahsediyorlardı. O da
Ya.
skandal olmuştu Yunanistan'da. Yani talim yaparken bu kadar düşmanca bir söylem bir Avrupa Birliği ülkesinde sözde demokrasinin demokrasi kelimesini çıkaran dünyaya tanıtan ülkede kabul edilebilir diye de sorgulanmıştı. Tabii bu skandal bir şey. İkincisi de Yunanlar bu konuda şunu söylemeye başlamışlar. Biliyorsunuz Balkanlarda iki tane paşa limanı var. Bunlardan bir tanesi esasen en önemli paşa limanı Pire Paşa Limanı. Yani Yunanistan'daki Atina'nın önündeki Pire Paşa Limanı'dır. Hala da adı öyledir. Yunanlar şey harfini söylemediklerinden dolayı Paşa Limanı diyorlar buna. İkincisi de Arnavutluk'taki Vlora'daki Paşa Limanı. Şimdi bir milli savunma sunumunda adam şunu söylemiş geçenlerde kulağımıza ulaştı. Eğer biz Arnavutluk'taki Paşa Limanı'na mani olmazsak bizim Paşa Limanımıza gelecekler bunlar demişler. Yani nasıl mani olacaksın? Arnavutluk'taki Paşa Limanı'na mani olmak bu cüreti de göstermek esasen bunları da planlamak enteresan. Yunanistan boyutundaki bir devlet için. Buyurun.
Şimdi burada tabii Paşa Limanı'ndaki üs olması konusundaki çalışma 2010 yılında yapılmıştır. Üs şekline dönüştürmesi konusu. Ve belli şekilde mutabık kalmıştı ama Amerika bir Yunanistan'ın lobi faaliyetleri, işte oradaki Arnavutluk politikacılarını etkilemeleri. Halbuki şu Arnavutluk'taki politikacılar şunu bilmeliler. Türkiye'den başka kadim dostları yoktur Arnavutluğu. Bunu çok iyi bilmeleri lazımdır. Ve Yunanistan'dan dost olmaz. Onların da bilmeleri lazımdır. Onun için günlük politikalar uğruna asırlık kayıpları onlar da neden olmamalıdır. Bakın 2009 yılında Arnavutluk Yunanistan'la deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladı. O zaman bizzat bakın yazıyı o çalışmayı yapan da benim Arnavutluğun nasıl kayba uğradığını derledim. Ve bunu Arnavutluğa ulaştırdık. Arnavutluk Anayasa Mahkemesi iptal etti. Arnavutluğun hakkını yediği için. Yani Yunanistan'la el sıkıştığınız zaman Türkler nasıl parmaklarını sayarsa Arnavutlar da parmaklarını saysınlar. Onu
Muhtemelen
söyleyeyim.
kol dirseklerine kadar bir bakmaları gerekecek. Hocam peki şu anda galiba bunu uluslararası hakeme götürüyorlarmış. Lahey'e götürüyorlarmış. Sizce Lahey'e dönemez mi?
Kaybederler. Kaybederler. Neden? Yunanistan lehine çıkar bu. Çünkü neden? Yunanistan'ın lobi faaliyeti çok güçlüdür. Ve denizcilik mahkemelerindeki hakimler genellikle Rum ve Yunan kökenlidir. Zaten biliyorsunuz etok toplanıyor bunlar. Ve bir hakimi Yunanlı seçecek, bir hakimi Arnavutluk seçecek, bir hakimi de mahkeme atayacak. Arnavutluğun kendi hakiminin bile Arnavutluk lehinde verirse büyük başarı olur seçtiği hakim. Ama ortadaki hakimin Yunanlar lehinde vereceğini şimdiden söyleyebilirim.
O bana da öyle geliyor açıkçası. Ancak en azından şu anda Türkiye'de işbirliğini milli bir politika olarak gören bir Arnavutluk hükümeti var. Edirama, Türkiye'de muhafazakar insanların çok fazla tanımadığı birisi. O konuda da ben küçük bir geçiş yapayım. Oportunist bir lider, aynı zamanda popülist bir lider, güçlü bir lider. Seçimleri kazanmasını biliyor. Din olarak Hristiyan kökenli, ancak Edirama Arnavutluk genelinde din hiçbir şekilde siyasette önem taşımıyor. İnsanlar arasında bile ilişkilerde pek önem taşımayan bir şey. Yani Hristiyan kökenli olduğu zaman Hristiyan ülkelere yakın olacak. Yani Müslüman kökenli, Müslüman ülkelere yakın. Böyle bir şey yok Arnavutluk'ta. Hatta geçtiğimiz günlerde ben bir İslam ülkesinin kendini Müslüman bir devlet adamı olarak görüyorum benzeri bir şey söyledi. Yani enteresan birisi aynı zamanda. Ve Cumhurbaşkanımızla da çok güçlü ilişkileri var. Arnavutluk'ta deyimli yerinde ise Türkiye ilk önemli üç aktör arasında ve Türkiye'nin her bir ricası Arnavutluk'ta hiç kırılmıyor, yerine getiriliyor. Tabii ki onların da ricası bizim tarafımızdan aynı şekilde yerine getiriliyor. Bazen Arnavutluk içerisinde işte Türkiye'nin sömürgesi ya da kolonisi olmakla itham eden bazı Yunan kökenli ya da İtalyan iktirmeli bazı basın ya da kimselerin, mihrakların seslerini duyduğumuz oluyor. Ancak Arnavutluk yönetiminin hiçbir şekilde Türkiye'ye karşı kötü bir söylemi olmadı. Ciddi bir işbirliği var ve aynı zamanda ciddi bir parasal bir çıkar da var. Arnavutluk yönündeki petrol ve gaz yataklarının da gerçekten zengin olduğu da söyleniyor bu arada. Fakat bir diğer komşu Arnavutluk'un yukarısındaki, kuzeyindeki Karadağ'ın daha yukarı kuzeyindeki Bosna Hersek'te sıkıntılar da var. Bosna Hersek'te de bizim askerlerimiz var. Az, küçük bir miktar. Ancak Bosna Hersek'te denizcilikten dünyada neredeyse tark edilme noktasında olan ya da fiilen artık denizci ülke konumunu taşımamak üzere olan bir ülke. Şu anda oradaki durumda da Bosna Hersek kaybediyor gibi. O konuda da ne düşünüyorsunuz? Artık geri dönüşü yok galiba. Avrupa Birliği bir 380 milyon dolarlık bir köprüyü Avrupalı vergi mükelleflerinin cebinden aldı ve Hırvatlara bunu verdi. Yasal olmamasına rağmen verdi. Adaletten bahseden Avrupa Birliği verdi bunu. Bosna Hersek 18 kilometrelik, aslında 23 kilometrelik kıyısını kullanamayacak gibi bir şey. Ne düşünüyorsunuz hocam?
Hocam bunu siz tabii Türkiye'de gündeme getirdiniz ve sizin sayenizde, sizin desteğinizle biz de gündeme getirmeye çalıştık. Bu ve dünya gündemine getirmeye çalıştık. İşte bunun neticesinde de işte Dışişleri Bakanımız bu konuda girişimde bulundu. Devletimiz girişimde bulundu. İşte bu yüksek düzeyli konsey görüşmelerinde gündeme getirildi. Bu hakikaten bir ülkenin denize ulaşımının engellenmesi kabul edilemez bir şey. Uluslararası hukukta yeri yok. Olamaz böyle bir şey. Yani da Hırvatistan'la Slovenya arasındaki bu meselede de Slovenya'ya koridor verildi biliyorsunuz. Ama burada aynı yerde köprü yapılmasına müsaade ediliyor. Bu olacak iş değil. Bosna Hersek bunun etkileri ne olur biliyor musunuz? Bir kere köprüyü istediğiniz zaman kapatırsınız. Bir. İki. İstediğiniz büyüklükte gemi geçiremezsiniz. Üç. En önemlisi. Allah muhafaza. Daha önce yaşanan olaylar gibi olay yaşansa buraya ne takviye yapabilirsiniz ne de oradaki insanları tahliye edebilirsiniz denizden. Bu kadar kritik bir şey. Bu kadar kritik bir şey. Ve aynı zamanda deniz ticaretini de ki yani neticede limanlar vasıtasıyla yapılıyor. Her ne kadar başka yerden liman kiralamış olsalar da bu kiralama her zaman iptal edilebilir bir konu. Yani bu gerçekten bir devletin hem güvenliğine hem ekonomisine hem de hükümranlığına kilit vurmak demektir. Balta vurmak demektir. Bu kabul edilemez. Onun için ama burada Bosna'nın içerisinde de birlik bütünlük yok. Biliyorsunuz işte sizin de gündeme getirdiğiniz gibi. Ve Hırvat kesimi zaten ötekileri destekliyor. Sırp deseniz o Sırplar da öteki taraftan ilişimiz var gözüyle bakıyorlar. Bir Müslümanlar var. Müslümanların da sesi soluğu bu konuda çıkamıyor maalesef. Ama Sırplarla birlikte işbirliği içerisinde hareket etmeleri gerekir. Bunu da nasıl sağlanır? İşte orada yine kamu diplomasisi gerektiriyor. Çünkü bu neticede Sırp bölümünde kalan bir liman. Onun için Sırpların da Sırbistan Cumhuriyeti ile beraber destek vermeleri lazım. Bunu bir şekilde gündeme getirmeli lazım. Ama Sırbistan da güçsüz. Yani Avrupa Birliği içerisinde değil. İşte bunların hepsi Bosna'nın aleyhine.
Hocam liman esasında tam olarak Hırvat bölgesinde ve Sırp bölgesinde kalan
Sırp bölgesinde kalıyor. Onu demek istiyorum.
Sırp bölgesinde kalan limanı çoktan kaybettiler. Amerika'nın bir uyarısıyla Torino'ya gitti zaten.
Evet.
Karadağ'da o liman bir limandı. Derin su limanı orasıydı. 49 metre derinliğindeydi. Yani akıllı bir Sırp lider şunu düşünebilir. Benim zaten Karadağ'ı kaybetmişim. Sırbistan üzerinden, Bosna Hersek üzerinden limanları kullanmam için burası tek alternatif.
Tek alternatif. Bu Sırbistan'ın tek.
Ama yani gerçekten Sırp milliyetçisi olsa böyle düşünür. Sırp milliyetçisi de değiller. Garip bir şeyler. Anlaşılamıyor. Son olarak hocam son soru. Sizin de değerli vaktinizi almamak için bu pazar
Estağfurullah.
günü önemli vaktinizi güzel ayırdınız ama benim hep kafamı karıştıran bir soru işareti olmuştur. Yani tabii ki ben bunu sizin fikrinizi merak ediyorum ama bir ülkenin askeri gücü dediğimiz zaman illaki askeri enstrümanlar ve askeri savaş araçlarıyla alakalı değildir. Bu aynı zamanda moral gücü, nüfus gücü, Hinterland'daki üretim gücü gibi birçok şey etkiliyor. Aynı zamanda karasal derinlik yani işte bu harekat sahası, menzil sahasının büyüklüğü vesaire gibi faktörler de var da. Deniz kuvvetlerimiz sizce şu anda ne durumda? Yani bizim muharip yeterlilikte ya da geniş çaplı bir Doğu Akdeniz Savaşı'nda farazi olarak geliyorsa tabii ki Allah vermesin ancak yeterli görüyor musunuz? Ya da çok güçlü bir
Şimdi
deniz
şöyle.
kuvvetlerimiz var diyebiliyor muyuz? Yunanistan'ın 8 katı kadar bir ülkeyiz ama Yunanistan'ın 8 katı kadar bir deniz gücümüz yok. 2 katı kadar bile bir deniz gücümüz yok. Doğru mu?
Hemen hemen
Buyurun.
aynıyız. Hemen hemen aynıyız.
Bu
Ve
da
bir
daha
kere
dramatik.
şimdi tabii Türkiye'nin hakikaten çok güçlü bir deniz kuvvetleri. Bir kere, o yani mevcut durumuyla eğitimli ve aynı zamanda işte bu Libya harekatı, Doğu Akdeniz, Adalar Denizi, Ege'deki faaliyetler, şunlar bunlar 7-24 bunları idame ediyor. Dünyada çok az devlet idame eder. Biliyorsunuz ben görevdeyken bir Mavi Vatan tatbikatı yapmıştık. Mavi Vatan tatbikatında dünyada hemen hemen hiçbir devletin çıkaramayacağı sayıda oran olarak söylüyorum. Esetlerin hemen %90 küsuru denize çıkmış bir deniz kuvvetleri var. Çok önemli. Eğitim seviyesini göstermesi açısından ve teknik idame bakımından. Deniz kuvvetleri her devletin deniz kuvvetleri olamaz. Ancak büyük devletlerin ve güçlü devletlerin deniz kuvvetleri olur. Çünkü büyük para gerektirir. Büyük ekonomik güç gerektirir. Denizde gemi dolaştırmak için çok güçlü olmanız gerekir. Türkiye'de çok şükür denizde gemi dolaştıracak kadar güçlü bir devlet. Ama şu anda gemi, özellikle hava savunma fırkateynimize, hava savunma muhriplerimize çok ciddi ihtiyaç var. Türkiye'nin bir uçak gemisine de ihtiyacı var. Ne dedik? Büyük devlet olabilmek için, büyük devlet olabilmek için güç aktarım kabiliyetine sahip olmanız lazım. Gücünüzü başka yerlere nakledebilmeniz lazım. Bu da ancak uçak gemisiyle olur. Uçak gemisi yeteneğimizin mutlaka olması gerekir. Evet, Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Var tabii. Somali'de de var, Arakan'da da var, Arnavutluk'ta da var, Bosna'da da var. Bu, her yerde var. Yakın tarihimiz bunlarla dolu zaten. Eğer Türkiye'nin bir uçak gemisi olmuş olsaydı Libya'da işler çok daha kolay olurdu. Bu kadar kan dökülmezdi. Bu kadar sivil insanın kanı dökülmezdi. Onun için bizim bu konuda daha bile sürekli yenilmemiz lazım bizim. Gemilerimizi yenilememiz lazım. Fırkateynlerimizin yaşa eskidi. Onları sürekli yenilemek lazım. Ama biz kimseye muhtaç değiliz. Bizim şu anda askeri tersanelerimiz gemi üretiyorlar. Sivil tersanelerimiz gemi üretiyorlar, dünyaya satıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya Pakistan'a satıyorlar, Türkmenistan'a satıyorlar, Azerbaycan'a satıyorlar. İşte birçok yere satış yapıyorlar. Ve birçok yerde varlar. Afrika'ya satıyorlar, şuraya buraya satıyorlar. Onun için Yunanistan gibi değiliz biz. Biz aslında şu andaki sanayimizle, endüstrimizle yani aynı anda 5-6 fırkateyni aynı anda yapıp 2 sene içerisinde denize salabilecek kapasiteye sahibiz. Benim demek istediğim şey şu, istediğim şey şu. Deniz Türkiye büyük devlet oluyor. Artık bölgesel bir güçtür. Bu bölgesel güç olduğu için deniz kuvvetlerine önem vermesi lazım. Bunu önceliklendirmesi lazım. Bir an önce deniz kuvvetlerini modernize etmek lazım. Daha güçlü bir Türkiye için. Daha üst devletler arası ligde daha üst pozisyon alabilmek için. Bunun için uçak gemisine, hava savunma mobiliklerine ve helikopter gemilerine, bunların hepsine ihtiyacımız var.
Son soru hocam. Kıbrıs'taki Türkiye'nin değişen dengelerde şu anda Kıbrıs'ta yine bir dans başladı. Ara ara hızlı diyaloglar gidip geliyor. Aynı zamanda istemediğimiz şeyleri de duyuyoruz da çok da fazla önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin iradesi ve Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye'nin dostluğu tabii ki. Bu da ebedi olduğu için geri kalan her şeyde ebedi olmak zorunda. Kıbrıs'taki Türkiye'nin deniz üssü olması ve güçlü bir hava üssü olması konusunda bir öngörünüz var mı? Yakın zamanda böyle bir beklentiniz var mı? Çünkü Kıbrıs'ta bizim Libya'ya doğru olan yolumuz, yani tam yolumuz üzerinde olmamakla birlikte sonuçta bir ara destinasyon ya da bir lojistik nokta olarak galiba değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
Kıbrıs adasında bir deniz üssü ve hava üssü olması son derece önemlidir. Son derece önemlidir. Şimdi bazıları şöyle diyor. Diyor ki, efendim zaten Türkiye'ye yakın. Öyle bir şey yok. Eğer Türkiye'ye yakın demiş olsaydık Gölcük'teki üssümüze yetinmiş olmamız lazımdı bizim. Ya da sadece Foça'daki üsse yakın, Foça'da deniz üssümüz olmasıyla yeterli olmuş olur dememiz lazım. Ya bizim Gölcük'te üssümüz var. Çanakkale'de üssümüz var. Erdek'te üssümüz var. Foça'da üssümüz var. Efendim, Aksaz'da üssümüz var. Mersin'de üssümüz var. İskenderun'da üssümüz var. Yani siz bu kadar kısa mesafelerde üs kurma ihtiyacı hissederken Kıbrıs'ta bizim üsse ihtiyacımız yok. Hem de Kıbrıs adasının güneyinde üsse ihtiyacımız yok diyenler bu konuyu hiç bilmeyenlerdir. Hiç bilmeyenlerdir. Kıbrıs adasının güneyinde bir kere deniz üssüne kesinlikle büyük bir ihtiyaç vardır. Büyük bir ihtiyaç vardır. Ve bu özel bir de işte
Güney
biliyorsunuz
mi dedin? Kıbrıs Adası'nın.
güneyinde Kıbrıs adasının özellikle güneyinde Magosa'da mesela
Ha, evet, tamam. Kuzey
Magosa'da
Kıbrıs'ın.
evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güneyinde Magosa'da bir deniz üssüne. Aynı zamanda biliyorsunuz bir deniz hava üssü kurduk kısaca. Yani bizim DK deniz karakol uçaklarımız ve aynı zamanda insansız hava araçlarımız artık deniz kuvvetlerinin Kıbrıs adasında ve bir hava üssü de var kullandıkları. Şimdi bunların hepsi çok önemli. Çok önemli. Bunların hepsinin de aslında Kıbrıs adasındaki bu deniz üssünün, deniz hava üssü, insansız hava araçlarının iniş kalkış yapacağı üs bize müthiş bir kolaylık sağlamıştır. Bunu da sağlayan zamanında başbakan olan Ersin Tatar'dır. Ona da şükranlarımızı, minnetlerimizi buradan sunuyoruz. Bu üstlenmenin şöyle bir de stratejik etkisi vardır. Herhangi bir şekilde Türkiye'nin garantörlüğü konusunda bir takım tartışmalar vesaireler yapılsa dahi üs hakkı edinmiş olmak Kıbrıs adasındaki varlığın devamı, bu aynı zamanda Kıbrıs Türklerin de güvencisi olur. Bir başka yönden de.
Teşekkür ediyorum hocam. Önümüzdeki aylarda yine sizin için yoğun bir gündem takvimi olacaktır. Çünkü Arnavutlara karşı yapılan Çamarya soykırımının yıllarını yaklaşıyor. On binlerce Arnavut'un Yunanistan'ın günümüzdeki Kefalonia denilen bölgesinden zorunlu olarak sürülmesi, bir kısmının katledilmesi, soykırıma uğratılması ve Yunanistan'daki mülki haklarının ve bütün haklarının ihlal edilmesi, vatan haini olarak sürülmeleri ama ancak aynı dönemde sürülen Yunanlıların tekrardan vatana geri kabul edilmelerine rağmen bu insanları bir çifte standartta bulunulması ve bu bölgede şu anda kalsalardı yüz binlerce sayıda Yunanistan'ın içerisinde tıpkı Batı Trakya'da Türkler gibi bir azınlık, bir Müslüman azınlık teşkil edecek olan Çam Arnavutlarının Yunanistan'dan dışlanmış olması faktörü şeyi var, olgusu var. Bu dönemde yaklaşıyor. Dünya daha bunu bilmiyor. Arnavutluk sesi çok cılız çıkan bir ülke. 2,5-3 milyon nüfuslu bir ülke. Esasen böyle ülkelerin kendi problemleri dünyada genellikle mecra bulmuyor. Yani Arakan olayı biraz İslam konferansı örgütünde pişirildiği için ve İslami çevrelerde pişirildiği için Arakan Pana meselesi biliniyor. Patani meselesi yine bu yüzden biraz biliniyor ama Çam Arnavutlarının dramı maalesef gerek İslam konferansı örgütü şeyinde gerekse Türkiye'de fazla bilinmiyor. Tabii ki bunun da bilinmesi ve duyurulması için de sizin çalışmalarınıza da ihtiyaç var aynı zamanda. Sizin
Hep
haberiniz var.
beraber hocam çalışacağız bu şeyde. Yine bunu çeşitli dillerde yayınlayacağız. İşte kampanya yapacağız sizin büyük desteğinizle. Aynı
Tamam.
zamanda bizim bu izleyen arkadaşlarımızın Baudex'in Twitter hesabını, YouTube hesabını, Instagram hesabını, Facebook ve LinkedIn hesaplarını takip etmesini özellikle istirham ediyorum. Çünkü biz burada gönüllü olarak hepimiz çalışıyoruz. Yüksel Hocam da büyük destek veriyor da bize. Ali Bey de çok büyük destekler veriyor. Şimdi hepimiz gönüllüyüz. Bu gönüllü vatanseverlerin çalışmalarına bütün arkadaşların da aynı şekilde destek vermesini, en azından takip ederek destek vermesini istirham ediyoruz. Bilinçlenme açısından. Yoksa
Olur.
başka
Ben
bir
aynı
beklentimiz
zamanda bizleri buradan dinleyen arkadaşlara da söyleyeyim. Bizim cihazlarımızla birlikte ve daha birçok değerli arkadaşımızla beraber bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubunda hiçbir şekilde siyaset konuşulmuyor. WhatsApp grubunda herhangi bir şekilde etnik ve dini milliyetçilik vesaire yapılmıyor. Herkes milli. Cihat Hoca'nın da özellikle altını çizdiği nokta da bu. Yani milli olun da çok da milliyiz, milli davranıyoruz ama milliyetçilik de kasmıyoruz deyim yerinde ise. Kimse kimseye bir şey ispatlamak zorunda değil. Bir şey ortaya atıldığı zaman bu konuda kim bir şey yapabilir dendiği zaman hemen bir öne çıkıyor. Ben bu kısma talibim diyor vesaire. Faydasını gösteriyor. Bu noktada da tabii ki birliklerimiz daimdir. Milli meselelerde. Aynı zamanda aranızdan herhangi bir konuda bildiği yabancı diller olsun ve faydalı olabileceği bir nokta olsun. Uluslararası hukuk olabilir ve başka bir mesele olabilir. Haritalandırma olabilir. Daima Baudex ve burada beni tanıyan arkadaşlarla irtibata geçmeniz halinde bu tür milli davalar ve bilinmesini istediğimiz şeyleri dünyaya daha da fazla servis edebiliriz. Yani bugün Bosna Hersek meselesi konusunda bana ilk gelen şeyler yani sesimizi duyuramıyoruz, sesimizi duyurmamıza yardım eder misiniz demişlerdi. O zamanlarda 20-25 bin civarında insan takip ediyoruz yine ve elimden geleni yaparım dedim ve tüm Türkiye çok şükür duydu. Yetkimi bence Dışişleri Bakanımızın arşivine girdi artık. Faaliyetleri arasında girdi ve Dışişleri Bakanımız da olaya el attı. Bundan sonraki zaten bizim gibi sade vatandaşların yapabileceği şeyler değildir. Biz artık oturacağız ve televizyondan, basından takip edeceğiz. Dilimizin geldiği noktada, elimizin geldiği noktada yazı çizgi işlerinde vazifemizi yapacağız. Herkes işini yaparsa dünya daha güzel bir yer olur diye düşünüyoruz. Zaten genel olarak inancımız da kalbimizden geçen de bu yönde. Sevgili hocamıza çok teşekkür ediyorum. Esasen komutanımız ya da müstafi albayımız tümamiralimiz de diyenler var da ben daha çok hocam demeyi tercih ediyorum. Zaten komutanımız aynı zamanda da sayın hocam demek benim daha çok alıştığım bir şey. Şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum.
O şeref bana ait. Sağ olun. Çok
Ağzınız
teşekkür
sağlık.
ederim. Sağ
Sizin de
olun.
son görüşünüz varsa ki veciz bir şekilde ifade ettiniz ama tekrardan dinleyebiliriz. Buyurun.
Evet. Ben bütün dinleyenleri, bütün Anavatan Rumeli kanalını dinleyenleri, katılımcılarını hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gönlümüz ve kalbimiz onlarla birlikte. Elimizden ne gelen desteği vermeye her konuda hazırız. Yeter ki milli konular olsun, devletimizin, milletimizin politikası çerçevesinde, menfaatleri çerçevesinde hizmet etmeye hep beraber devam edeceğiz. Önemli olan devletimizin menfaatleridir. Milletimizin menfaatleridir.